ilk başta sizlerle bir fotoğraf paylaşmak istiyorum, izin verirseniz. Acaba, tamam. Acaba nerede olduğunu bilen var mı? Biliyor musunuz? Aşına geliyor mu? Antalya diyenler var. Çok yakınsın, evet. Antalya'ya yakın bir yer. Side, evet. Side bulunuyor. Kazanan var. Bu da Apollos'un tapınağı. Apollos'un tapınağı, evet. Enteresan. Biz Side'ye gittik, yani birkaç ay önce. Ve oraya yakın oturduk, küçük bir pansiyonda. Ve bir gece, tam neden bilmiyorum, fırtına vardı galiba, uyuyamadım. O zaman uyandım. Perdelerimi açtım, baktım ve benim önümde o tapınak duruyordu. Ve tabii ki spot ışıklar falan vardı. Onun arkasında kocaman bir ay duruyordu. Ve çok etkilendim, yani ne kadar inanılmaz güzel bir şey diye düşündüm. Ama ondan sonra dedim ki ya çok güzel ve etkileyici de olsa aslında sadece taşlar. Yani ölü bir şey. Canı yok. Ruhu yok. Yani oraya giden tapınmacılar da yok artık. Sadece geçmişe bakan, altın çağını hatırlayan bir anıt, değil mi? Yani ölü taşlar sonuçta. Güzel ama ölü. Ve ondan sonra düşünmeye başladım. Acaba Tanrımız kilisesini nasıl inşa ediyor? Yani bizim toplandığımız yer varsa, Tanrı'nın tapınağı varsa nasıl inşa ediyor? Yani onun tapınağı sadece ölü taş mı olacak ileride, yoksa daha kalıcı mı olacak? Ve bugün keşfettiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım faydalı bulacaksınız. O zaman ilk başta 1. Petrus'tan okuyacağız. O zaman kitabınız, kutsal kitabınız varsa 1. Petrus 2, 4'ten 10'a kadar. Ekranda da tabii ki gösterilecek. 1. Petrus 2, 4'ten 10'a kadar ve
değerli olan diri taşa Rab'be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapınında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş, köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayısı oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir zamanlar halk denildiğiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz. Şimdi ise merhamete eriştiniz.
Teşekkürler. Evet. Çok zor bir metine benziyor ama umarım kolaylıkla çözeceğiz. Rab yardım ederse. Ve ilk başta 4. ve 6. ayetlere bakacağız. İnsanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa Rab'be gelin. Ve 6. ayet, çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Şimdi Petrus'un köşe taşı dediği aslında temel taşı. Tamam mı? Yani bir temel taşı olacaktı. Binanın ilk attığı taş. Ve o taşa göre, onun şekline göre bütün bina inşa edilirdi. Tamam mı? O zaman bir düşünelim. Tabii ki ilk taş eğriyse bütün bina tabii ki eğri olacak maalesef. Veya sağlam bir şey seçmezsen ilk temel taşı olarak tabii ki bina da sağlam olmayacak, dayanmaz. Ve aynı zamanda temelden bahsederken bir binanın görünüşü aslında önemli değil. Değil mi? Yani bina süslü püslü güzel olabilir ama temeli sağlam değilse dayanmaz. O zaman inşa ederken önemli olan bir köşe taşı ve iyi bir temel taşı seçmek çok önemli. Düzgün, sağlam ve tabii ki dayanıklı olması gerekiyor. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Benim ilk arabam, gerçek bir hikaye aslında, ilk arabam mini idi. Miniler var ya, benimki Mini Cooper değildi, Mini City, yani ucuz olanlardan biri. Neyse, çim yeşil, minicik tabii ki ve bana göre harika bir arabaydı. Ve annem ve babam ben hala sürücü dersleri alırken aldılar bana. Dediler ki sınavından geçtiğinde ödül olarak alabilirsin, sürdürebilirsin. Çok heyecanlıydım, inanamadım. Ve tabii ki sınavıma geçmeden önce annem sürüyordu. Ben tabii ki süremedim. Ve ilk bindiğimiz zaman, çok net bir şekilde hatırlıyorum. Bindik. Tabii ki kapıyı kapattım. Ve kapının kolu elimde kaldı. Ben bir baktım. Ya güçlüyüm ya ama bu kadar güçlü değilim herhalde. İçine baktım. Ve herkesin evinde bulunduğu çok ucuz bir yapıştırıcı vardı. Onun içerisinde. O zaman annem görmeden yapıştırdım tekrar ve devam ettik tabii ki. Sonra çok güneşli bir gün olduğu için ne diyoruz aslında? Güneş siperlikleri mi diyoruz? Yani aynen güneş gelmesin diye açıyoruz ya, çekiyoruz ya. Annem işte çekti. O da çıktı elinde. Yani sürüyordu böyle. Biz de ikimiz baktık, durduk tabii ki. Ondan sonra yani durdurduk arabayı, baktık ve yapıştırıcı vardı gene. Her şeyi inceledik. Şaka yapmıyorum. Arabanın yaklaşık aşağı yukarı her şey yapıştırıcı sayesinde dayanıyordu. Yani boyamış sonradan tabii ki bulduğumuz boyamış pastan, bozulmuş motorundan da bahsetmeyeyim. Maalesef sınavımdan geçmeden o araba hurda haş oldu. Yani kullanamadım bile ya. Çok üzüldüm. İşte tamam belki biraz abarttım ama mini'den alacağımız ders şu. Bir şey çok güzel görünebilir ama sağlam olduğu anlamına gelmez. Maalesef. Ve hepimiz bir şey inşa ediyoruz. Hepimiz hayatlarımızı kurmaktayız. Ve kuruyorsak mutlaka bir köşe taşının üzerinde kuruyoruz, değil mi? Bazılar için belki köşe taşı, temel taşı eğitimdir. Yani iyi bir okula gidebilirsem veya çocuğumu okutabilirsem hayat harika olacak diyoruz bazen, değil mi? Veya ahlaklı bir yaşam sürdürebilirsem her şey çok iyi olacak diyoruz bazen. Veya sağlık. Bu hafta yeni bir şey öğrendim. Can Yücel diye biri varmış. Can Yücel ne diyor? En önce ve illaki sağlık olsun diyormuş. Yani sağlık olsun mu diyoruz? Ama hasta olursak ne yapacağız? Belki en azından aşk hikayem olsun diyoruz. Yani güzel bir hayatım olsun diyoruz. Veya başarılı olayım diyoruz. Ama benim için aslında başarı çok önemliydi, biliyor musunuz? Yani öğrenciyken her zaman iyi bir not almaya çalışıyordum. Çok güzel bir, biraz inektim galiba. İyi bir not alayım derdim. Yani güzel bir öğrenci olmak istedim. Ve insanın beğenisini kazanmak çok önemliydi benim için. Ama ondan sonra üniversiteye gittim. Ve başarısızlıkla karşı karşıya geldiğimde hayatım bir saniye içinde yıkıldı. Ne yapacağımı bilmiyordum yani açıkçası. Başaramadım çünkü. Çünkü bunlar, yani bu tür şeyler güzel olduğu halde ve bazen gerekli olduğu halde sağlam bir temel taşı olamazlar. Anlatabildim mi? Yani tamam, evimiz güzel olsun diyorsak, hayatım güzel olsun diyorsak, iç mimarlık için, yani süs olarak kullanalım, olsunlar. Ama temel taşı olarak kullanmayalım. Hatta gerçekten sağlam bir temel taşı bulmamız gerekiyor. Çünkü Eyüp kitabına göre doğru köşeyi taşıyı seçmezsek hayat şöyledir. Onun güvendiği şey kırılır. Dayanağı ise bir örümcek ağıdır. Örümcek ağına yaslanır ama ağ çöker. Ona tutunur ama ağ taşımaz. O zaman dediğim gibi herkesin bir köşe taşı vardır. Önemli olan ne oldu? Yani hayatlarımızda olmazsa olmazı nedir? Her şeyimiz neye dayanıyor acaba? Süs püs olmadan yaşam devam eder ama temelsiz hayat sıkıntıda çöker. Şimdi peki düzgün, sağlam bir temel arıyoruz. Biliyoruz, aramamız gerekiyor. Ve şimdi Petrus metinde kocaman bir ipucu veriyor bize. Yani anlatmak istiyor bize. Sağlam bir temel bulmak istersen diyor, tamam göstereyim diyor. Hatta bir örnek düşündüm. Bizim var mısın yok musun var ya televizyonda, yani vardı eskiden. Şu an var mı bilmiyorum ama. İngilizcesi galiba deal or no deal bilmiyorum ama. Kutular var tabii ki. Her kutu içerisinde farklı bir miktar para var. Ve genelde şu an tabii ki sonunda iki kutu kalıyor. Birinde kocaman bir miktar para, öbüründe ise hiçbir şey yok. Ve tabii ki ikilemde kalıyorsun, yani hangisini seçeyim, yani para nerede bulunuyor bilmiyorum. Stres yapıyorlar aynı zamanda. Ve bu metinde Petrus geliyor, diyor ki ikisinin içine baktım, paranın nerede olduğunu biliyorum, göstereceğim. Bunun içerisinde diyor. Gösteriyor bize. Çünkü Tanrı'nın bakış açısı peygamberler aracılığıyla belirlenmişti. Ve Petrus ondan bahsediyor şimdi. Tanrı'dan hangi taşın en önemli olduğunu öğrendi ve bizim de fark etmemizi istiyor, öğrenmemizi istiyor. Hayatına düz ve sağlam bir temel almak istersiniz, diyor Petrus, İsa Mesih'i alın. Ya tabii ki var mısın yok musun da olsaydım kesinlikle paranın var olduğu kutuyu hemen seçerdim ve güzel bir tatile giderdim yani. Ama kutsal kitapta böyle bir açıklama ile karşı karşı geldiğimiz zaman ne yapacağız? Yani İsa Mesih'i gerçekten seçecek miyiz? Ve şimdi bir şey daha anlatmak istiyorum. Bilen var mı bilmiyorum ama İngiltere'de antikalarla ilgili bir program var televizyonda. Yani genelde millet evlerindeki antikaları getiriyor, uzmanlara gösteriyor ve programda uzman bakıyor antikaya, yani eski olan şeye. Ve ha var mı? Ha bilmiyordum, Türkiye'de varmış, süper. Bakıyor uzman ve her şeyini anlatıyor, açıklıyor. Tamam, tarihi falan, ondan sonra nereden geldiğini de anlatıyor. Son olarak değerini de anlatıyor. Ve tabii ki herkes çok heyecanlı bir şekilde bekliyor. Belki değerli olacak diye. Aslında genelde çok sıkıcı bir program, biliyor musunuz? Yani herkesin evinde o kadar çok ıvır zıvır var ki. Yani getiriyorlar, evet yani ucuz bir şey maalesef diyorlar. Yani neden getirdim bilmiyorum. Hatta annem bile programa çıktı, biliyor musunuz? Annem de televizyona çıktı ama evimizde değerli bir şey yokmuş. Yani üç şey götürmüş maalesef. Neyse biz de yani tabii ki kalsınlar evimizde, güzel olsunlar ama değerli değiller. Ama bazen harika bir şey çıkıyor. Mesela bir bölümde bir adam geliyor, onun elinde bir vazo vardı. Götürüyor, uzmana gösteriyor. Uzman bir bakıyor, anlatıyor, sonra değerine geliyor. Yani adam bu vazo £1, yani 2,5 lira için almıştı bir eskiciden. Ama vazonun değeri neydi biliyor musunuz? 3,000 poundmuş, yani 95,000 küsür lira. 90 ne kadar demiştim? 95 bin lira yaklaşık. Bir düşün, bir pound ile alıyor eskiciden. Harika. Tabii ki o adamın hayatı tamamen değişti yani o noktadan sonra. Çok sevindi hem de. Ben de eskiciye bir gitmeye düşünüyorum yani. Acaba ne bulabilirim? Ama bence hayatımız bazen maalesef bu programa benziyor. benziyor. Hayatlarımıza inşa ederken iyi bir köşe taşın, iyi bir temel taşın olması biliyoruz. Yani arıyoruz. Olmasının çok önemli olduğunu da biliyoruz. Ama maalesef hayatlarımız da evlerimiz gibi o kadar ıvır zıvır var ki bazen. Yani gerçekten en değerli şeyin hangisi olduğunu öğrenmek güç. Değil mi? İstanbul'da özellikle şu an bulunduğumuz Bağdat Caddesi'nde görüyoruz bazen. Yani insan o kadar çok biriktirmeye çalışıyor ki. Yani her zaman yeni bir şey olsun diyoruz. Yeni bir fikir olsun diyoruz. Ama yüreğimiz kalabalık oluyor. Yani belki de oradan bir nazar boncuğu. Başka bir dilden bir dua. Her zaman duyduğumuz bir fikir. Ondan sonra ailemizden gelen bir düşünce. Bizim bir konu üzerinde çok uzun zamandır aldığımız, tuttuğumuz bir fikir. Yani her şey yüreğimizde duruyor ve doğru olanı seçemiyoruz. Ve belki İsa'yı hayatımıza alıyoruz ama en değerli şeyin o olduğunu fark etmediğimiz için sadece antikalarımız yani ıvır zıvır arasında kalıyor. Yani öylece köşe taşı olmuyor tabii ki. Aslında her şeyin arasında kalıyorsa sadece süs eşya böyle diyebilirsen. Yani iyi gözüküyor ama hayatlarımızı değiştirmiyor. Hiçbir fark yok sonunda. Fakat gerçek değerini fark edince hayatımız tamamen değişiyor. Kutsal kitapta şunu anlatıyor Matta bölümünde. Göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. Aslında güzel bir hikaye. Hiç düşündünüz mü acaba? İsa Mesih neden cennetten dünyaya geldi? Neden çarmıta öldü? Bizi seçkin ve değerli gördüğü için. Bizi çok sevdiği için. Bizi her şeyden daha önemli gördüğü için. Biz onun çok değerli inci olduk. Fark ediyor musunuz? Varını yoğunu bırakıyor ve bizi almaya geliyor. Ve şimdi İsa Mesih bizi değerli gördüğü için bizim için de değerli oldu. Bizim kurtarıcımız oldu. Bizim çok değerli incimiz oldu. O zaman ıvır zıvır arasında kalmasın. Varımızı, yoğunumuzu bırakalım bir şekilde ve temel taşımıza olarak alalım yüreklerimize. Ve onun üzerinde inşa edersek son günde sağlam oluruz. Değil mi? Onu reddedersek ne diyor? Kendisi sürçme taşı ve tökezleme kayası olacak. Yani son günde düşeceğiz. Çünkü temelimiz sağlam değil. Onu değerli olarak kabul ediyorsak biz de son günlerde utandırılmayacağız metine göre. Ama aynı zamanda değerli olduğunu fark etmezsek son günlerde maalesef biz de utanacağız. Çünkü onu da reddettik. Ama neden Tanrı Petrus aracılığıyla anlatıyor peki? Neden temel taşın ne olduğunu anlatıyor? Çünkü düşmemizi hiç istemiyor Tanrı. Sağlam olmamızı istiyor. Değerli olanı bulmamızı istiyor. Ve temel taşı olarak almamızı istiyor. Ne kadar güzel bir haber. Açık bir şekilde anlatıyor bize. Sizin oturduğunuz yerlerde olduğumu olmadığımı bilmiyorum ama oralarda büyük bir okul vardı eskiden. Şimdi depreme dayanıklı olmadığı için tabii ki inşaat başladı. Eski okul tamamen yıktılar. Ondan sonra onun üzerinde yepyeni bir okul da inşa ettiler. Aslında çok güzel duruyor şu an. Kocaman, inanılmaz bir şey. Yani eski okul tabii ki yıkılıyor. Ondan sonra sağlam bir temel dağıtıyorlar. Depreme dayanıklı olsun diye. Yani inşaattan sonra okul aynı yerde bulunuyor. Aynı isim taşıyor. aynı öğrenciler belki de oraya gidiyorlar ama tamamen farklı bir yapıya sahip. Değil mi? Depreme dayanıklı. Ve biz de İsa'yı Mesih olarak, hayatımızın efendisi olarak kabul ettiğimiz zaman tamam aynı durumdayız, aynı isim de taşıyoruz ama çok farklıyız. Çünkü Tanrı yüreklerimizde büyük bir iş yapar ve köşe taşımızı değiştiriyor, temel taşımızı değiştiriyor. Tamamen farklı bir yapıya sahibiz gibi. Ve nasıl o köşe taşı bütün binadaki bulunan açıları belirliyorsa, aynı şekilde İsa Mesih hayatımıza geldiğinde bütün açılarımızı, yani bakış açılarımızı da değiştiriyor. Değişiyor değil mi? Çok farklı gözüküyor yeni bina. Çünkü tam Tanrı'nın istediği gibi, planladığı gibi oluyor. Bilmiyorum. Olacak mı bilmiyorum ama örnek olsun diye bunları getirdim. Tamam, bu da eski hayatım. Ne kadar güzel. İsa'dan önceki hayatım. Ve gördüğünüz gibi tamam duruyor ama temel taşı biraz, bilmiyorum, ince gibi duruyor. Ama İsa Mesih'e iman ettiğim zaman bu temel taşıya atıyorum. Bay bay diyoruz. Ve yeni bir temel taşı geliyor. Daha sağlam, daha güzel hatta. Ama bütün eski hayatımda olan tuğlalar tam oturmuyorlar. Yani eskiden oldukları gibi. Yani tam direkt böyle yerleştiremiyorum açıkçası. O zaman neler yapıyoruz? Alıyoruz tek tek. Bir örnek olsun. Tamam. O zaman ne var? İş hayatım var. Tamam, iş hayatım var. İsa Mesih köşe taşımsa nasıl yerleştireceğim? Yani işteyken nasıl davranmam gerekiyor diye düşünüyoruz ve yerleştiriyoruz. Ondan sonra başka ne var? Aile hayatı belki de. Tamam, İsa'ya göre aile hayatım nasıl olacak diye düşünüyoruz. Yerleştiriyoruz. Ondan sonra devam edebiliriz tabii ki. Serbest zaman. Tamam, serbest zamanım nasıl olsun diyoruz. Yani belki farklı olacak artık diyoruz. Yerleştiriyoruz ve devam ediyoruz. Ve tabii ki her şeyin sonunda, doğru yapabilirsen, çok farklı bir bina çıkıyor. Yani aslında bulunan taşlar, tuğlalar aynı ama temel taşı farklı olduğu için bütün bina, tuğlalar aynı olsa da farklı oluyor. Gördünüz mü? Onun üzerinde inşa ediliyoruz çünkü. Ve İsa'ya iman etmek, onun üzerinde inşa edilmek, dünyaya göre tamamen farklı bir şekilde inşa etmek demek. Değil mi? Yani çok farklı olacağız. Belki de farklı inşa edersem hayatımı, yani insan bana gülmez mi diyebiliriz ve haklıyız. Örneğin Nuh. Nuh hatırlıyor musunuz? Eski antlaşma bulunan Nuh. Nuh çölde bulunuyor. Yağmurun hiç yağmayacağı bir yerde bulunuyor. Ve kocaman bir gemi inşa ediyor. Yani biraz tuhafımıza gidiyor. Yani onun arkadaşları vardı. Onlar yani TNT çadır falan kurdukları zaman güneşten korunalım diye Nuh da gemi kuruyor. Çok tuhaf bir şey bence. Herhalde güldüler, dalga geçtiler hem de. Neden gemi kuruyordu? Çünkü Tanrı'nın dediğine göre, vaatlerine göre inşa ediyordu. Vakti, enerjisini ilk başta meyvesiz görünen bir işe yatırıyordu. Ve çıldırmış dediler tabii ki. Herhalde deli oldu dediler. Ama seller basınca gülen var mıydı acaba? Hafif bir şekilde de demiyorum bunu. Tanrı'nın sözüne iman edersek ve dediğinin doğru olduğunu bilirsek, ki imanlılar iman edip biliyorlar, farklı bir şekilde yaşamaktan, inşa etmekten korkmayalım. Korkmayalım. Ve biliyorum, yani Ramazan ayına gireceğiz ve belki bazılarımız için Hristiyan olmak daha zor olacak. Bilmiyorum, yani paylaşanlar vardı benimle. Ama bizde korkmayalım farklı olmaktan. Ona yerine temel taşımıza güvenip inşa etmeye devam edelim. Saygılı bir şekilde tabii ki. Tamam, o zaman tabii ki İsa'da inşa etmemiz gerekiyor. Onu temel taşımız olarak alıyoruz hayatlarımıza. Güzel. İsa Mesih'e geldik. Sağlam temelimiz oldu. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Hayır. Çünkü ben varım ve siz de varsınız tabii ki. Siz de varsınız. Beşinci ayete bakarsak ne diyor Petrus? Diyor ki, sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Tamam. O zaman Petrus tapınaktan bahsediyor. Tapınak kısacası nedir? Tanrı ile halkının buluştuğu yer diye düşünüyorum ben. Yani Tanrı halkıyla buluşuyor tapınakta, değil mi? Tapınıyorlar, buluşuyorlar. Ve tabii ki dinleyen Yahudiler hemen Süleyman'ın tapınağını düşünürlerdi, eskiden kalan. Ama Petrus inşaattan bahsediyor. Yani köşe taşı, temel taşı, diri taştan da bahsediyor. Yeni bir tapınak inşa ediliyor demek. Acaba nelerden bahsediyor? Tanrı yeni bir yerde halkıyla buluşacak. Ve biz tek tek diri taşlar oluyorsak, toplandığımız zaman Tanrı'nın kutsal tapınağı oluyoruz. Ve Tanrı bizimle buluşmak istiyor. Aslında çok kolay bir şey, örnek olsun diye. Tamam, bu sandalye, tamam, temelimiz İsa Mesih olsun. Tamam mı? Güzel. Çok güzel duruyor. Ben de, biz aslında insan olarak doğduğumuz zaman isyankarız, tamam mı? O zaman uzaklaşıyoruz maalesef İsa Mesih'ten. Uzaklaşıyoruz. Aslında bakmak istemiyoruz, ilgilenmiyoruz, önemli değil diyoruz. Ama ondan sonra değerini fark ettiğimiz zaman, kabul ettiğimiz zaman, inan ettiğimiz zaman dönüyoruz. Ve hayatımız tam farklı bir yolda devam etmeye başlıyor ve yaklaşmaya başlıyoruz. Tamam mı? Gün be gün daha çok öğreniyoruz. Geçtikçe onu daha iyi tanıyoruz. Tamam, ben tek bir taşım. Tamam mı? Bir insanım. Ama biz birlikte olacaksak tabii ki daha bir kalabalık olacağız. Tamam, o zaman ikiniz de doğuyorsunuz. Tamam, uzaklaşıyorsunuz şu an. Maalesef İsa Mesih'i bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz. Ama sen iman ediyorsun. O zaman evet. Şimdi senin vaktin, zamanın da geldi. O zaman yaklaşmaya başlıyoruz. Tamam mı? Tek tek kişisel hayatlarımızda. Ama fark ediyor musunuz? Ona yaklaştığımız zaman birbirimize de yaklaşıyoruz. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Yani kişisel hayatlarımızda İsa'ya yaklaşıyoruz. Aslında çok yakın da oluyoruz. Ne güzel. Ama birbirimiz de tapınak olarak inşa edilmeye başlıyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Gün geçtikçe daha çok öğreniyoruz ve birlikte oluyoruz. Başka bir örnek de paylaşmak istiyorum. Bir fotoğraf daha vardı galiba. Bir ay önce, aslında belki birkaç, evet, yani kusuruma bakmayın, izin almadım sizlerden ama birkaç ay önce bizim kadınların Türk gecesi oldu. Hatırlayan var mı acaba? Bazılarınız hatırlıyorsunuz. Ha, güzel. Çok güzel bir akşamdı. Yani anlatamam size. Çok çok iyi bir şekilde eğlendik. Çok teşekkür ediyoruz. Ama akşamın bir noktasında halay çekmeye kalktık. Tamam mı? Şimdi bir düşün. Türkler var aramızda ve yabancılar da var aramızda. Türkler tabii ki halay çekmeye genelde biliyorlar. Yani haberleri var, kalkıyorlar, hemen çekmeye başlıyorlar. Yabancılar ise haberimiz var mı böyle danslardan? Yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. O zaman bir kalktık, yani yabancı olarak ne yapacağız biz ya? Bilmiyorum ne yapacağımı. Biri o tarafa gidiyor, öbürü diğer tarafa gidiyor. Yani ilk dakikalar kaos. Karma karışıktı. Ama aslında çok eğlenceliydi ama neyse. Yavaş yavaş ama devam ettikçe hepimiz az da olsa öğrenmeye başladık. Ve biraz daha iyi olmaya başladık. Aa, evet, oluyor bu iş. Yapabilirmişim diyoruz yani. Aa, ne güzel. Ve hepimizin köşe taşı İsa Mesih ise sanki hepimiz aynı müziğe dans ediyoruz. Yani izlediğimiz, dinlediğimiz şey aynı. Ama hepimiz hareketlerini öğreniyoruz tabii ki. Yani hepimiz sıfırdan iman ettiğimiz zaman başlıyoruz öğrenmeye nasıl olacak diye. Ve bazen tabii ki zorlanıyoruz. Yani komşumu nasıl severim bilmiyorum. Yani zor bir dans bu. İşimde sadık iyi bir işçi nasıl olacağım tam bilmiyorum yani. Hareket nasıl edeceğim diyoruz. Belki de kilisedeki kardeşlerimi nasıl seveceğim diyoruz. Affedersiniz ayağına bastım mı? Öğreniyorum yani bilmiyorum bu işi. Ama öğreniyoruz birlikte. Yavaş yavaş. Ve çok şükür hepimizin bir hocamız var. Öğretmenimiz var. Kimmiş? Kimdir? Kimmiş? Petrus ne diyor? O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Ruhsal bir tapınak olacaksak, kilise ruhun estiği yer olacak, değil mi? Çünkü kutsal ruh bizim dans öğretmenimiz. Kişisel hayatlarımızda, yani evdeyken, işteyken bize öğretiyor, inşa etmemize yardım ediyor ki kutsal ruh yoktan tabii ki inşa edemeyeceğiz, mümkün değil. Ama aynı zamanda birlikte bir araya geldiğimiz zaman dans etmemize yardımcı oluyor. Bize öğretiyor. Tamam, şimdi sola gideceksiniz, şimdi sağa gideceksiniz. Sesimi dinleyin, iyi olacak diyor. Harika bir hocamız var. Hatta Yuhanna'dan okursak, İsa şunu söyledi. Babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh, size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak, dedi İsa. Ne kadar güzel bir vaat. O zaman kutsal ruhun etkisini, yönlendirişi şu an hayatınızda bilmiyorsanız, yani toplantıdan sonra seve seve dua edeceğiz sizin için. Çünkü birlikte inşa edileceksek kutsal ruh lazım. Ruhsal bir tapınak olalım. Tamam, az kaldı arkadaşlar. İyi misiniz? İyi o zaman. Tamam, İsa Mesih'e geliyoruz kişisel hayatlarımızda. Birbirimize de geliyoruz. Dans etmeye, oynamaya öğreniyoruz kutsal ruh sayesinde. Ama amacımız nedir? Sadece dans etmek mi? O zaman 5. ayete tekrar bakarsak, böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Ve 9. ayette de bakarsak, siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılasa ışığına çağıran, Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. O zaman Petrus tapınaktan ve kahinlerden bahsediyor. Şimdi tapınağın amacı nedir? Tabii ki tapınak, aslında Türkçesinden çok belli. Tapınak, tapınma için yapılıyor. İngilizcesi biraz daha karışık oluyor maalesef ama neyse. Tapınak, tapınma için kuruluyor. Ve kahinler de Rab'be övüyorlar. Değil mi? Kurbanlar sunuyorlar. Övgülerini yükseltiyorlar. Tamam. Ama bize ne? Yani ne alaka? Nasıl hayatlarımızda uygulayacağız bu? Birinci nokta, Petrus'a göre hepimiz kahiniz. Enteresan. Hepimiz kahiniz. Tabii ki eski zamanlarda, hatırlıyorsanız, eski zamanlarda Tanrı'nın halkını temsil etmek için özel seçilmiş kişiler, kahinler vardı. Ve onlar Tanrı'nın kutsal yerine girerlerdi, kurban sunurlardı. Yani herkesin girmeye fırsatı olmadı aslında. Hakkı da yoktu. Ama kahinler giriyorlardı Tanrı'nın huzuruna. Ayrıcalıklı, ayrılmış farklı, özel kişiler. Ama İsa Mesih köşe taşımızsa, temel taşımızsa, biz hepimiz Tanrı'nın seçtiği kahinler oluyoruz. İnanılmaz bir şey. Ayrım yoktur. Yani yaşam da kilisemizde mesela diğer kişilerden daha kutsal olanlar yok. Yok. Önderlik eden, yeni iman eden aynı. Hamdolsun. Yani hepimiz Tanrı'ya gidebiliriz. Hepimiz isteklerimizi, dualarımızı sunabiliriz. Hepimiz de Tanrı'nın sesini duyabiliriz. Biliyor musunuz? Biz de geçen pazar günü düğüne gittik. İnanılmaz güzel bir düğündü. Çok eğlendik. Ve ilk girdiğimiz zaman, yani havuz başındaydı. İlk girdiğimiz zaman bize bir numara verdiler. Yani bir rakam sayı verdiler. Masa sayımız. O zaman biz de girdik ve herhalde 26 küsür masa vardı. O zaman bir aradık yerimizi bulduk ve oturduk. Ve hepinizin bildiği gibi genelde düğünlerde damat ve gelin var tabii ki. Ve ondan sonra onlara yakın oturan kim var? Yakın akrabalar değil mi genelde? Yani aileler duruyorlar. Ondan sonra diğer akrabalar duruyor. Yani yakın olmayan. Ondan sonra dostlar, arkadaşlar. Ondan sonra diğer arkadaşlar. Ondan sonra hiç tanımadığın ama davet etmek zorunda kaldığın kişiler. Görmek istemiyorsun, zaten buluşmayacaksın ama davet etmen gerekiyor. Ve biz de herhalde üçüncü, dördüncü aşamada bulunuyorduk. Yani arkadaşız onlarla ama fazla iyice tanımıyoruz. O zaman oturduğumuz zaman damat ve gelini görmek için ayağa kalkmamız gerekiyordu. Böyle bakıyorduk falan, aha oradalar galiba diye. Ve onları duymak için, vaatlerini duymak için mikrofon gerekiyordu. Hatta onlar ekran bile kurdular. Yani en uzak olanlar görsün diye ekranda duruyordu. Çok kocaman bir düğün. Ama İsa Mesih'i kabul ettin mi? Köşe taşın mı? O zaman sen yakın akraba oldun. Hatta kutsal kitaba göre İsa Mesih damat ise kilise gelinidir. Yani damata daha yakın oturan yok ki. Ve Tanrı babamız da oluyor. Bizim yanımızda oturuyor. O zaman hepimiz artık Tanrı'nın sesini duyabiliriz, dinleyebiliriz. Yani fısıldarsa bile duyuyoruz. O kadar yakınız. Biliyor musunuz? Yani fark ediyor musunuz onu? Bekliyor musunuz acaba? Yoksa hayallerinizde yani uzun bir kuyruk mu var? Siz arkada mı duruyorsunuz yani asla buraya kadar gelmez diye? Çünkü hepimiz yakınız. Şimdi hepimiz kahiniz. Ama aynı zamanda tamam hepimiz kahiniz, hepimiz yakınız ama farklı rollarımız da var. Şimdi tamamen farklı bir resime geçeceğim. Kusuruma bakmayın ama umarım faydalı olacak. Bir futbol takımını bir düşünelim. Tabii ki Fenerbahçeli olduğumuz için Fenerbahçe'yi düşüneceğiz. Gene kusuruma bakma. Bir futbol takımı düşünürsek tabii ki herkes oyuncu, herkes sporcu. Ama herkesin yeteneği aynı değil. Değil mi? Yani herkesin farklı bir yeteneği, bir rolü var. Ve onların armağanlarını kullanarak bütün takım bereket alıyor. Yani iyi bir şey kazanıyorlar. Ve kilise aynı şekilde devam ediyor. Mesela oradaki kardeşlerime bakarsam onların büyük bir teşvik armağanları var. Onlardan o kadar çok teşvik alıyorum ki paylaştıkları zaman Tanrı'nın iyiliğini görüyorum yani bir şekilde. Ve ablamda çok büyük bir müzik yeteneği var. Yani gitar çaldığında övgüler çıkıyor. Ve Tanrı'ya bakmak istiyorum, övmek istiyorum. Ve aynı zamanda diğerlerde farklı yetenekler var. Mesela abim de diyelim öğretmenlik armağanı da var. O zaman abim öğrettiği zaman yeni şeyler çıkıyor benim hiç görmediğim. Yani biz takım olarak çalışıyoruz. Ama fark ediyor musunuz? Futbol maçı izlemeye gittiğimiz zaman formamızı giyiniyoruz, gidiyoruz, oturuyoruz ve izliyoruz değil mi? Ama futbol maçına oynamaya gittiğimiz zaman tamamen farklı oluyor. Hafta içinde aklımızda o var, antrenman var, onu düşünüyoruz. Yani arkadaşlarım da hazır olacaklar mı diye düşünüyoruz. Ve ondan sonra maçın geldiği gün bir heyecanla gidiyoruz oynayacağım diye. Ve oynuyoruz bir takım olarak ve çok güzel bir etki, bir his de oluyor. Ve futbolcuların birlikte oynadığı ve antrenman yaptığı gibi biz de birlikte takım olarak hazırlanıyoruz. Anlatabildiysem. Yani hafta içinde belki iş yerlerimizde tek bir Hristiyan olarak yaşamaya öğreniyoruz. Kutsal Ruh bize yardım ediyor. Ondan sonra yaşam gruplarımız da var. Küçücük grup olarak toplanıyoruz. Birlikte antrenman yapıp öğreniyoruz. Armağanlarımızı da kullanıyoruz birlikte. Ve ondan sonra pazar gününe geldiğimiz zaman kocaman bir takım olarak birlikte geliyoruz bir araya. Ve hafta içinde öğrendiklerimizi paylaşıyoruz teşvik olsun diye. Yani birlikte oynamak istiyoruz çünkü. İşte halay tek başına çekilmez. Futbol maçı da tek başına oynanmaz. Mümkün değil. Ve gerçekten senin vereceğin paya da ihtiyacımız var arkadaşlar. Senin varlığın kiliseye güzelleştiriyor. Senin de var olan armağanlara ihtiyacımız var. İyi bir takım olacaksak. Romalılar ne diyor? Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'ya hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. O zaman kendimizi sunarak, birlikte olarak, dansaya veya maça katılarak tapınıyoruz. Biliyor musunuz? Tapınıyoruz böylece. Tamam. Çok az kaldı şimdi. Ama bitirmeden önce kısacası şu diri taş kavramına dönmek istiyorum. Petrus acaba köşe taşı ile birlikte neden diri taştan bahsediyor İsa için? Neden kurtarıcı falan demiyor veya şifa veren, mucize yapan demiyor? Neden diri taş diyor? Çünkü diri ve taş genelde kavram olarak birlikte olmuyorlar. Yani oturmuyorlar. Ama İsa Mesih de tam doğru. Bize yaşam veriyor, diri ve aynı zamanda sağlam kayamız oluyor. Yani birlikte olmamaları gerekiyordu ama bir şekilde oluyor İsa Mesih'de. Çünkü ölümden dirildiği zaman farklı bir hayat tarzını sunuyor bize. Ve aynı şekilde onun aracılığıyla artık biz ve kutsal Tanrı ile birlikte yaşayabiliriz. Normalde mümkün olmayan bir şey ama İsa'da mümkün oluyor. Onun aracılığıyla bizler mükemmel olmadığımız halde birlikte inşa ediliyoruz. Aslında normalde mümkün olmayan bir şey ama İsa Mesih de mümkündür, hamdolsun. Çünkü İsa Mesih tamamen farklı bir binanın köşe taşıdır. Tamam. Yeni tapınağın çağı gelmiş ve Tanrı halkının arasında yaşıyor. Biz de birlikte yaşıyoruz. Bize ne deniyor? Siz, seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdi ise merhamete eriştiniz. Şimdi Side'deki o tapınağı hatırlıyor musunuz ilk başta olan? Harabe, ölü, geçmişi hatırlayan. Biz geçmişte bulunan bir altın çağa bakan bir halk değiliz. Kilise günün birinde yıkılacak veya müzeye dönecek bir bina da değil. Kilise biziz. Yaşayan, güçlü, gerçek görkemimizin ortaya çıkacağı günü bekliyoruz. Ve o gün İsa geldiğinde kilise bütün görkemiyle ortaya çıkacak ve gösterilecek. Düşünebilir misiniz? O zaman inanılmaz bir halay çekeceğiz birlikte. Veya başka bir dans. Harika bir takım olarak oynayacağız. her parça birleşip yerini bulmuş olacak ve nefes kesici olacak. Diri taşlar, ruhla dolu, İsa Mesih'te temellenmiş, Baba Tanrı'ya tapan, ismini yücelten müthiş, diri bir kilise. O günü sabırsızlıkla bekliyorum.